Ayrım 5. Şeffaf. Stephen King. Sayfa 43. 20 dakika kadar sonra patikada durarak ağaçların arasından kazdığı hendeğe doğru baktı. Artık uzaydan gelen bir geminin küçük bir parçası olduğuna inandığı kısım ortaya çıkmıştı. Geminin gri gövdesi oradaydı işte, gerçekti bu. Anderson yamaçtan inerken ayağının altında bir şey bir gazeteye basmış gibi hışırdadı. Ama bu bir gazete değil, ölü bir serçeydi. 6 metre kadar ötede ölü bir karga yatıyordu. Anderson duraklayarak etrafına bakındı ve 3 kuş ölüsü daha gördü. Bir karga daha, bir kırmızı ispinoz, bir ala karga. Hiçbirinde yara bere yoktu, sadece ölmüşlerdi. Hiçbirine de sinekler üşüşmemişti. Hendeğe ulaştığında kazma ve kürekleri bir kenara attı. Hendeğin dibi çamurluydu. Ama yine de hendeğe girdi. Yürüyüş ayakkabıları çamurda hışırdadı. Anderson eğildi. Düzgün gri maden çamurların arasında kayboluyordu. Bir yanda bir gölcük oluşmuştu. ''Sen nesin?'' Anderson elini madene dayadı. Titreşim avucundan bütün vücuduna yayıldı bir an. Sonra da kesildi. Dönüp küreyi aldı. Düzgün tahta sapı güneşte hafifçe ısınmıştı. Ormana özgü seslerin duyulmadığını belli belirsiz fark etti. Ne kuşlar ötüyor ne de insan kokusu almış olan hayvanlar çalıların arasından uzaklaşmaya çalışıyorlardı. Anderson kokuları daha iyi alıyordu şimdi. Humuslu toprağın, çam iğnelerinin, kabukların ve öz suyun kokularını... Benliğinin derinliklerinde, iyice derinliklerinde bir ses dehşetle haykırıyordu. Bu ses beyninden gelmiyor. Belki kafasının ta köklerinden yükseliyordu. Bir şey oluyor Bobby. Şimdi burada bir şey oluyor şu anda. Hemen kaç. Ölü dağ sıçanı, ölü kuşlar. Bobby, lütfen, lütfen, lütfen. Küreğin sapını sıkıca kavradı ve yine o madene baktı. Tıpkı resmini çizdiği gibiydi. Toprağın içindeki dev bir cismin gri ucu. Kanaması yine başlamıştı ama aldırmıyordu. Kafasının özgür irade konusundaki inancına rağmen içinde bir yerin eninde sonunda buraya geleceğinden emin olması da onu etkilemiyordu. İçine ışıltılı bir sükun doluyordu sanki. Ölü hayvanlar, henüz kararını vermediğini düşünmesine rağmen buraya hazırlıklı gelmiş olması. Bütün bunlar küçük şeylerdi. Küçüğün de küçüğü, önemsiz şeyler. Anderson orayı biraz kazacaktı sadece. Düzgün madenden başka görülecek bir şey olup olmadığını anlayacaktı. O anormal sessizlikte her şey yolunda diyerek kazmaya başladı. Gardner yuvarlanıyor. Bobby Anderson pergelle dev bir cismi çizer ve yorgunluk yüzünden sandığından daha da uyuşmuş olan beyniyle imkansız şeyler düşünürken Jim Gardner da başarabildiği tek işi yapıyordu. Bu kez Boston'da 25 Haziran konferansı üniversitede yapıldı. Her şey yolunda gitti. Gardner 26'sında boştu, dinlenecekti. İşte o gün biraz sendeledi. Ama aslında bu sendeledi sözcüğü olanları anlatmaya pek de yeterli değildi. Ormanda yürürken ayağının bir köke takılması gibi önemsiz bir olay sayılmazdı bu. Aslında Jim Gardner yuvarlandı, hızla hem de. Bir merdivenden aşağıya yuvarlanır gibi. Merdivenden mi? Kahretsin! Jim Gardner neredeyse yeryüzünden uzaya yuvarlanıyordu. Bu düşüş otel odasında başladı ve 8 gün sonra New Hampshire'da Arcadia Beach'teki mendirekte sona erdi. Bobby hendeyi kasmak istiyordu. Gardner 26 Haziran sabah uyandığı zaman içki istedi. Yarı iyileşmiş bir alkolik diye bir şey olmadığını biliyordu. İnsan ya içiyordu ya da içmiyordu, işte o kadar. O da şu ara içmiyordu, bu iyi bir şeydi. Ama zaten Gardner zaman zaman uzun sürelerle içkiyi aklına bile getirmezdi. Bazen aylarca. Böyle sürelerde ağzına içki koymuyor değildi. Fakültedeki bir toplantıya ya da yemeğe katıldığı zaman saat 5'te 1-2 kokteyl içerdi ama hepsi o kadar. Ya da Bobby Anderson'ı arar ve onu soğuk bir içki içmeye çağırırdı. Bu kadarı iyiydi. Ama sonra bir sabah uyanır ve dünyadaki bütün içkileri içmek isterdi. Bu sabah olduğu gibi. Sanki fiziksel bir şeydi bu. Müthiş bir susuzluk. Jim Gardiner böyle zamanlarda sadece bu isteğe karşı koymaya çalışırdı. Genellikle bu arzu 3-4 gün sonra geçerdi. Genellikle. Şimdi de bekleyeceğim diye düşündü. Odada oturacak ve videoda film seyredeceğim. Karısından boşanalı 8 yıl olmuştu. Üniversitede öğretmenliği bırakalı da öyle. Artık onun işi ya da mesleği şairlikti. Yani şimdi takasın paradan daha önemli oldu. Garip, küçük bir dünyada yaşıyordu. Şiirlerini verip yiyecek aldığı çok olmuştu. Bir keresinde bir çiftçinin karısının doğum günü için yazdığı şiire karşılık 3 küçük torba patates almıştı. Çiftçi Gardiner'a dik dik bakarak "O lanet olasıca şey kafiyeli olsun" demişti. "Gerçek şiirler kafiyelidir." Bir başka sefer Batı Minot'taki küçük bir yayın evi Gardiner'ın şiirlerini basmaya razı olmuş ve avans olarak da ona yarım çeki odun vermişti. O gece Bobby'nin sobasının önünde otururlarken kadın "Dörtte 3 çeki odun istemeliydin" demişti. Ayaklarını ateş paravanasına dayamış sigara içiyorlardı. Dışarıda rüzgar uluyarak karları ağaçlara çarpıyordu. "Onlar güzel şiirler." Gardiner "biliyorum" demişti ama "üşüyordum. Yarım çeki odun bana bahara kadar yeter." Kadına göz kırpmıştı. Ayrıca o adam Connecticutlı. Odunun çoğunun diş budak olduğunun farkında değildi sanırım. Anderson ayaklarını indirerek ona hayretle bakmıştı. "Şaka mı ediyorsun?" "Hayır." Kadın kıkır kıkır gülmeye başlamış. Gardiner da onu uzun uzun öpmüştü. Daha sonra da gidip yatmışlardı. Bobby ertesi gün ona para vermek istemişti. Her zaman yaptığı gibi. Gardiner da yine bu teklifi reddetmişti. Zengin değildi ama başının çaresine bakabiliyordu. Anderson'la sakin bir tavırla konuşmuş olmasına rağmen yine de biraz öfkelenmişti. "Yatakta geçirilen bir geceden sonra paranın kime verildiğini bilmiyor musun?" Anderson başını dikleştirmişti. "Bana fahişe mi diyorsun?" Gardiner, "Bir muhabbet tellalına ihtiyacın var mı?" diyerek gülmüştü. "Duyduğuma göre o işte para varmış."
"Jim, kahvaltımı istiyorsun beni öfkelendirmeyi mi?"
"İkisine birden ne dersin?" Anderson "hayır" demiş ve Gardiner da o zaman onun gerçekten kızdığını anlamıştı. "Ah tanrım" diye düşünmüştü. "Böyle şeyleri gitgide daha az fark eder oldum. Oysa eskiden ne kolaydı. Kadına sarılarak içinden ben sadece ona takılıyordum" demişti. "Bunu anlamıyor mu? Eskiden ona takıldığımı hemen anlardı." Ah ama Bobby ona takıldığımı düşünmedi. Çünkü aslında şaka etmiyordum. Bobby'yi kırmaya çalışıyordum çünkü beni utandırmıştı. Ve budalaca olan Bobby'nin teklifi değil benim utanmamdı. Sonuçta bu hayatı ben kendim seçtim öyle değil mi? Ve Gardiner Bobby'yi kırmak, onu kendisinden uzaklaştırmak istemiyordu. Yatak arkadaşlığı iyiydi ama önemli olan bu değildi aslında. Önemli olan Bobby Anderson'ın dostluğuydu. Gardiner'ın arkadaşıydı ve son zamanlarda korkunç bir şey oluyordu. Arkadaşları hızla azalmaya başlıyordu. Bu gerçekten korkutucu bir şeydi. "Arkadaşların mı senden uzaklaşıyor, yoksa sen onları yanından zorla mı uzaklaştırıyorsun? Hangisi Jim?" Anderson'a sarıldı ama ütü tahtasına sarılmaktan farksızdı bu. Gardiner kadının kollarından sıyrılmaya çalışmasından korkuyordu. Çünkü o zaman onu zorla tutacaktı. Ama Anderson sonunda yumuşadı. Gardiner "kahvaltı istiyorum" dedi. "Özür dilemeyi de."
"Bu önemli değil."
Anderson arkasını döndüğü için yüzünü göremedi. Ama sesinden ağladığı ya da ağlamak üzere olduğu anlaşılıyordu. "Yankilere para teklif etmenin terbiyesizlik olduğunu hep unutuyorum." Gardiner bunun terbiyesizlik olup olmadığını bilmiyordu ama Bobby'den para alamazdı, hiçbir zaman almayacaktı. Oysa New England şiir kervanı başkaydı çünkü bu grup para veriyordu. $200 avans, $200 program sona erdiği zaman. Yalnız o kadar mı? Turne sırasında bütün masrafları da yine grup ödüyordu. Otelin lokantasından bol bol yemek getir diyor, berberde saçlarını kestiriyor, bütün ayakkabılarını boyatıyordun. Odalarda video seyredebiliyordun, hem de sinemalarda göremeyeceğin şahane filmleri. Gardner boynunu ovarak dinlendirilmiş viskinin tadını düşünürken, şimdi de öyle yapacağım dedi. Gerçekten öyle yapacağım. Burada oturacak ve filmleri tekrar tekrar seyredeceğim. Gökkuşağı kadar parlak filmini bile. Öğle yemeği için peynirli jambonlu hamburgerlerden söyleyeceğim. Onlardan birini saat 3'te soğuk soğuk yiyeceğim. Belki gökkuşağı kadar parlaktan vazgeçip yatıp uyuyacağım. Gece sokağa çıkmayacağım, erkenden yatacağım ve bu isteğe karşı koyacağım. Bobby Anderson topraktan uzanan 7 santim enindeki bir madene takıldı. Jim Gardiner da Ron Cummings'e. Cisimler ayrıydı ama sonuçlar aynı oldu. Bir nal yüzünden. Anderson'la Peter 280 kilometre kadar uzaktaki veterinere yaptıkları normal sayılmayacak yolculuktan eve dönerlerken Ron da Gardiner'ın oteldeki odasına geldi. Otelin barına inerek 1 ya da 10 içki içmelerini önerdi. Sonra da neşeyle ekledi. Ya da uvertürü atlar, çabucak sarhoş oluruz. Eğer Ron bu teklifi daha doğru dürüst yapsaydı Gardiner onu reddedecekti. Ama onun yerine kendini barda buldu. Viski dolu bir bardağı dudaklarına doğru götürüyor ve kendi kendine o basma kalıp sözü tekrarlıyordu. İstersem içkiyi hemen keserim. Ron Cummings ciddi ve usta bir şairdi. Çok da zengindi ayrıca. Bu yüzden herkese sık sık ben kendi kendimin de Medici'siyim diyordu. Gözeneklerimden para fışkırıyor sanki. Ailesi 900 yıldan beri dokuma işindeydi. Güney New Hampshire'ın önemli bir bölümü Cummings'lere aitti. Bütün aile Ron'un deli olduğuna inanıyordu. Ama neyse ki ailenin ikinci oğluydu ve ağabeyisi deli değildi. Yani dokuma işiyle ilgileniyordu. İşte bu yüzden Cummings'ler Ron'un istediğini yapmasına izin veriyorlardı. Yani şiir yazmasına, okumasına ve durmadan içmesine. Veremli suratlı sıska bir genç adamdı Ron. Gardiner onun kraker ve fındıktan başka bir şey yediğini hiç görmemişti. Ron Cummings aslında Jim Gardiner'ın içki sorunu olduğunu bilmiyordu. Sarhoşken karısını öldürmeye kalktığından da haberi yoktu. Otelin barında birkaç kat değiştikten sonra Ron onlar gibi zeki iki adamın daha eğlenceli bir yer bulabileceklerini söyledi. Kalbimin buna dayanabileceğini sanıyorum yani, emin değilim ama. Gardiner cümleyi tamamladı. Tanrı korkakları sevmez. Ron gıdaklar gibi bir ses çıkararak güldü. Gardiner'ın omzuna vurarak hesabı istedi. Barmen'e bol bahşiş vererek arkadaşına haydi gidelim dostum dedi. Dışarıda akşam güneşi Gardiner'ın gözlerine cam mızraklar gibi baktı. Birdenbire yaptığının hiç de doğru olmadığını düşündü. Dinle Ron, belki de ben... Cummings onun omzuna vurdu. Soluk yanakları kızarmış, sulu mavi gözleri parlamaya başlamıştı. Ayın bozanlık etme Jim, Boston ayaklarımızın altında uzanıyor. Çok değişik ve yeni, pırıl pırıl. Gardiner dayanamayarak gülmeye başladı. Ron da yine gıdaklarcasına güldü. İşte bu tanıdığımız ve sevdiğimiz Gardiner. Jim Gardiner, Tanrı korkakları sevmez diye tekrarladı. Bir taksi bul Ronnie. Sonra birdenbire gökyüzündeki hortumu fark etti. Koskocaman kapkara bir şeydi ve yaklaşıyordu. Biraz sonra yere inecek ve Gardiner'ı kaptığı gibi götürecekti. Ama masaldaki o Oz ülkesine değil diye düşündü. Bir taksi kaldırıma yanaşarak durdu. İki şair arabaya bindiler. Şoför nereye gitmek istediklerini sordu. Gardiner Oz ülkesine diye mırıldandı. Ron gıdakladı. Yani hızlı içki içilen ve daha hızlı dans edilen bir yere demek istiyor. Öyle bir yer bulabilir misin? Şoför ah galiba diyerek gaza bastı. Gardiner bir kolunu Ron'un omzuna atarak çılgınlık başlasın diye bağırdı. Ron işte bunun şerefine içilir. Gardiner ertesi sabah banyo küvetinde buz gibi suyun içinde uyandı. Giyinik de bir gün önce Ron Cummings'le gezmeye çıkarken arkasında olan en yeni elbisesi cildine yapışmıştı. Parmaklarına baktı, bembeyaz ve kırış kırış olmuşlardı, erik kurusu gibi. Epeydir suda yattığı anlaşılıyordu. Belki de küvete girdiği sırada su sıcaktı ama bunu hatırlamıyordu. Gardiner küvetin tıkacını açtı, sonra da klozetin üzerinde duran viski şişesini fark etti. Yarı doluydu, üzeri yağlı gibiydi. Şişeyi aldı, yağ kızarmış tavuk kokuyordu. Ama Gardiner'ı şişenin içinden yükselen koku ilgilendiriyordu. Bunu yapmamalısın diye düşündü. Ama o sırada şişenin ağzı dişlerine çarpmıştı bile. Biraz içti, sonra da tekrar sızdı. Kendine geldiği zaman odasında çırılçıplak duruyordu. Telefonu kulağına dayamıştı. Ona biraz önce bir numarayı çevirmiş gibi geliyordu. Kimi aramıştı? Bilmiyordu. Ancak Cummings cevap verdiği zaman durumu anladı. Ron'un durumunun Gardiner'inkinden de beter olduğu sesinden anlaşılıyordu. Gardiner çok kötü şeyler mi oldu diye sordu. Her zaman böyle oluyordu. Sanki balon gibi havalarda uçuyordu. Başımızı iyice derde soktuk mu?
Derde mi?
Ron bir süre sesini çıkarmadı. Gardiner bekledi. Elleri buz gibi olmuştu. Sonra Cummings başımız derde filan girmedi diye mırıldandı. Gardiner biraz rahatladı. Ama başım çok ağrıyor Jim. Kafam berbat tanrım.
Emin misin?
Hiçbir şey olmadı mı? Hiçbir şey. Gardiner karısı Nora'yı düşünüyordu. Birdenbire kafasında bir ses çınladı.
Karını vurdun ahbap.
Resimli roman meraklısı polisin sesiydi bu.
Ne harika değil mi?
Cummings düşünceli düşünceli eh dedi, sonra da durakladı. Gardiner alıcıyı sıkıca kavradı. Eh ne? Birdenbire odadaki ışık fazla parlak geldi. Dün akşama doğru otelden çıktıkları zamanki güneş gibi. Yine bir şey yaptın diye düşündü. Kendini kaybettin ve bir işler karıştırdın yine. Budalaca bir şey yaptın, delice ya da korkunç. İçki içmemen gerektiğini ne zaman öğreneceksin sen? Yoksa hiç öğrenemeyecek misin? Sonra Ron'a sordu. Ne oldu? Ne yaptın?
Cummings Stone Barında bir takım adamlarla tartıştın diyerek hafifçe güldü. Ah tanrım, güldüğün zaman canın yanıyorsa o zaman içkiyi fazla kaçırdığını anlarsın. James dostum, Stone Barını ve oradaki cici adamları hatırlıyor musun?
Hayır, hatırlamıyorum.
Barın üstüne Waylon Jennings'i başkanlığa seçin yazılı bir döviz asılmıştı. Bu hafızanı canlandırdı mı?
Gardiner üzüntüyle hayır dedi.
İki adamla tartışmaya giriştim, birbirinize sövüp saydınız. İş kızıştı, alevlendi, sonra bir yumruk indirildi.
Yumruğu ben mi indirdim? Gardiner'ın sesi ifadesizleşmişti.
Ron neşeyle evet evet sen indirdin diye açıkladı ve hemen sonra ikimiz de havada uçtuk sanki ve kendimizi kaldırımda bulduk. Açıkçası ben ucuz kurtulduğumuzu düşündüm. Onları fena halde kızdırmıştın Jim.
Konu Seabrook muydu yoksa Çernobil mi?
Kahretsin, onları hatırladığın anlaşılıyor.
Hatırlasaydım hangisi olduğunu sorar mıydım?
Aslında her ikisinden de söz edildi.
Cummings bir an durakladı.
İyi misin Jim? Sıkıntılı gibisin.
Gardiner öyle mi diye düşündü. Aslında uçuyorum Ron. Bir siklon beni yakaladı, dönüyorum, alçalıp yükseliyorum. İşin sonunun neye varacağını da Tanrı bilir. Sonra ben iyiyim dedi.
Buna sevindim. Kime teşekkür etmen gerektiğini bildiğini umarım.
Yani sana mı?
Tabii ya, kaldırıma öyle bir yuvarlandım ki ilk kez parkta kayan bir çocuk gibi. Aynada popomu göremiyorum ama belki böylesi daha iyi. O eski çok renkli posterlere benziyor herhalde. Ama sen tekrar içeri girerek Çernobil civarında oturan çocukların 5 yıl içinde lösemiden öleceklerinden söz etmek istedin. Seni arabaya zorlukla bindirebildim.
Daha sonra gelir kafalarını kırarsın diyerek. Seni böyle oyalayarak oteldeki odana çıkardım. Banyodaki musluğu da açtım, küveti doldurmak için. Bana iyi olduğunu söyledin, banyo yapacağım dedin.
Sonra da Bobby adında bir adama telefon edeceğinden söz ettin.
Gardner dalgın dalgın, o erkek değil, kadın diye mırıldandı. Diğer eliyle de sağ şakağını ovuşturuyordu.
Güzel mi bari?
Evet, hoş ama göz kamaştırıcı değil. Nedense kafasında birdenbire olmayacak bir düşünce belirdi. Bobby'nin başı dertte. Sonra bu fikir kayboldu.
5. ayrımın sonu. Sayfa 51.